Ayrım 10. İnfaz David Baldacci. Sayfa 116. 17. Bölüm. Decker gözünü Mars'tan ayırmadan, "Ajan Bogart, bize bir dakika izin verebilir misin?" dedi. Bogart bir an hayır diyecekmiş gibi göründü ama Decker, "İki eski futbolcu teke tek sohbet edecek biraz, hepsi bu," diye ekleyince vazgeçti. Bogart ağır hareketlerde yerinden kalktı. "Koridorda olacağım." Kapı arkasından kapandıktan sonra Decker iskemlesini yatağın biraz daha yanına çekti. "Mars, tamam, burada nasıl bir oyun oynadığınızı görebiliyorum. Sen beni üç kağıda getirmek ve hapishaneye dönmemi garanti altına almak için geldin buraya. Ama avukatım gelmeden tek kelime bile etmeyeceğim artık," dedi. "Melvin, sana söyledim. Buraya gerçeği öğrenmeye geldim ben. Anne ve babanı sen öldürmediysen bunu ispatlamak ve seni sabıka kaydın temizlenmiş halde hapishaneden çıkarmak için bütün gücümü kullanacağım." "Annemle babamı ben öldürmedim. Ama 20 yıldır hapiste iğne yiyeceğim güne hazırlanıyorum. Şimdi yine hapisteyim ve o günün gelmesini bekliyorum. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun?"
"Hayır, en ufak bir fikrim yok."
Mars bu yoruma şaşırmışa benziyordu. Kapıya doğru baktı. "Ortağından gitmesini neden istedin?"
"FBI ile değil de sadece benimle konuşmanın seni rahatlatacağını düşündüm."
"Ama sen de FBI'dansın.
İki hafta öncesine kadar Ohio'nun göbeğinde cebimde $60'la bir çöplükte yaşıyordum. Önümde boktan özel dedektiflik işleri dışında pek bir gelecek görünmüyordu."
Duraladı. "Hala avukatını istiyorsan hemen gidebilirim buradan." Decker ayağa kalktı.
"Dur bakalım. Bana vakamın ailenin başına gelenlerle benzerlik taşıdığını söylemiştim."
"Bazı yönlerden benzerlikler taşıyor, evet."
"Ailenin başına ne geldi?"
Decker iskemlesine oturup arkasına yaslandı. "Biri onları öldürdü. Karımı, kızımı ve kayınbiraderimi. Bir akşam işten eve geldiğimde cesetlerini buldum." Mars'ın yüzündeki o düşmanca ifade şimdi tamamen kayboldu.
"Kahretsin, çok üzüldüm."
16 ay boyunca hiçbir gelişme olmadı. Sonra adamın biri karakola gidip suçu işlediğini itiraf etti.
"Haydi ya, o mu yapmış?"
Decker Mars'a baktı. Olay bundan biraz daha karmaşıktı. Mars kuşkulu bir ifadeyle "Ya," diye karşılık verdi. "Ama cinayetlerden kimlerin sorumlu olduğunu ortaya çıkardık. Suçlu oldukları kesinleşti."
"Şimdi hapisteler mi?"
"Hayır, mezardalar." Mars'ın gözleri büyüdü. "Decker, ama bunların hepsi geçmişte kaldı. Şimdi bugünden söz ederim. Senin bugününden," dedi. Mars omuz silkti.
"Decker, benden ne söylememi istiyorsun? Siyah annesini, beyaz babasını öldürmekle suçlanan siyah bir adamdım. Burası Güney, burası Texas. Futbol yıldızıyken herkes seviyordu beni. Ama cinayetle suçlandığım andan itibaren tek bir arkadaşım bile kalmadı. Artık hayatı için mücadele eden sıradan bir siyahtım. Texas diğer bütün eyaletlerden daha fazla mahkum infazı gerçekleştiriyor ve bunların büyük çoğunluğu siyah."
"Ailenle yaptığın anlaşma hakkında ne diyeceksin?"
"Masum olduğumu biliyordum ama avukatımı dinledim. Futbol oynayabilir, goller atabilirdim. Ama o zamanlar hukuk ve mahkemeler hakkında en ufak bir fikrim bile yoktu."
"Avukatın anlaşmayı biliyor yani."
"Evet, ona söylemiştim. Ama bana savcılığa hiçbir şey söylemek zorunda olmadığımızı söyledi. Bunu ortaya çıkarmak onların işiymiş."
"Teknik olarak doğru tabii."
"Ama ahlaki olarak yanlış olduğunu biliyorum. Kürsüye çıkmak ve hikayemi anlatmak istedim. İnsanların olayı bir de benim bakış açımdan görmelerini istedim. Ama avukatım beni tersine davranmaya ikna etti. Ben de kürsüye çıkmadım. Sonra davayı kaybettik ve hayatım mahvoldu."
"Anlaşmayı ne yaptın?"
"Tuvalete atıp üstüne sifonu çektim. Ama şunu bil ki o parayı aileme vermek konusunda en ufak bir sorunum yoktu. Çok daha fazlasını kazanacaktım. Futboldan kazandığımdan daha fazlasını kazandıracak sponsorluk anlaşmaları üstünde çalışıyordum."
"Sonra her şey alt üst oldu."
Mars başını yorgun argın iki yana salladı. "Sahadaki hızımı aşan bir hızla hem de." Bana ailemden söz et.
Ne bilmek istiyorsun?
Geçmişlerini öğrenmek istiyorum. Nereliler? Teksaslı mı? Başka bir yerden mi?
Mars'ın aklı karışmış gibiydi.
Sana ne anlatabilirim bilmiyorum. Bu tip şeyleri benimle hiç konuşmazlardı.
Peki akrabaları, sizin ziyaret ettiğiniz veya ziyaretinize gelenler?
Böyle hiçbir şey olmadı.
Hiç akrabaları yok muydu?
Hayır, hiçbir yere gitmezdi. Kimse de bize gelmezdi.
Bu pek sık rastlanan bir durum değil.
Düşününce öyle galiba. Ama öyle bir hayatımız vardı. Annemle babam üstüme titrerdi. İyiydiler yani.
Bana babandan söz etsene.
İri kıyım bir adamdı. Boyumu bosumu ondan almışım. Öküz gibi güçlüydü. Annem de bir kadın için uzun boylu sayılırdı. 1.75 boylarındaydı. Öyle bir koşardı ki. Çocukken birlikte koşardık onunla. Hem hızlı hem dayanıklıydı. Liseye kadar arkasından nal toplattı bana.
Hızını da ondan almışsın anlaşılan.
Öyle galiba.
Belki gençliğinde o da sporcuydu. Baban da öyleydi belki.
Bilmiyorum, bana hiç söylemediler.
Evinizde hiç fotoğraflarını göremedim. Fotoğrafları var mıydı?
Mars yastığına yaslandı. Fotoğraf çektirmekten pek hoşlanmazlardı. Ben lisedeyken birlikte çektirdiğimiz rafta duran bir fotoğraf olduğunu hatırlıyorum. Hepsi bu.
Decker dikkatle inceledi Mars'ı. Mars, kulağa çılgınca geliyor şimdi ama o zamanlar böyleydi, tamam mı? Bunun üstünde hiç düşünmedim, sorgulama gereği hiç duymadım.
Annenle babanın eski, bulanık bir fotoğrafını gördüm ama annen senin gözünde nasıl biriydi, onu söyle.
Mars'ın yüzüne bir gülümseme yayıldı. Çok güzel bir kadındı.
Herkes öyle düşünürdü zaten. Manken filan olabilirdi. Babam üst ligden bir kadınla evlendiğini söylerdi hep.
Decker telefonunu havaya kaldırdı.
Bu fotoğrafta anne ve babanın dolabının içi görünüyor. Ne anlama geldiğine dair bir fikrin var mı?
Mars ekrana baktı.
AC ve RB mi? Hayır, hiçbir fikrim yok. Dolabın içinde miydi bu?
Evet.
Bilmiyorum, dolaplarına hiç bakmadım.
Peki, baban rehinci dükkanında çalışıyor, annen dikiş dikip İspanyolca dersi veriyordu değil mi?
Evet.
Annen dikiş işlerini kime yapıyordu?
Parça başı iş veren yerel bir şirkete. Çok fazla kazanamıyor ama evden çalışabiliyordu.
Peki ya İspanyolca dersleri, öğretmenlik okuluna gitmiş miydi?
Hayır, annem çocuklara değil yetişkinlere ders veriyordu, çoğunlukla da beyazlara. Çalışmak için sınırdan geçen çok insan vardı. O insanları çalıştıranlar işçileriyle iletişim kurabilmek, ne istediklerini onlara anlatabilmek için dil öğrenmek istiyorlardı. Annem de o kişilere ders veriyordu.
Annen İspanyolcayı nerede öğrenmişti? Ana dili İspanyolca mıydı?
Hayır, yani sanmıyorum. Sormak istediğin şey buysa, annem İspanyol asıllı değildi. Benden de siyahtı. Onun Amerikalı olduğundan eminim.
Neye dayanarak?
Amerikalı gibi konuşurdu. Hiç yabancı aksanı yoktu.
Sen ondan İspanyolca öğrenmiş miydin?
Çok az diyebilirim. Çoğunlukla İngilizce konuşurduk. Babam bu konuda çok tutucuydu. İspanyol değiliz biz, Amerikalıyız derdi. Annemin evde İspanyolca konuşmasından hoşlanmazdı.
Annem bir başka işte daha çalışıyormuş.
Evet, dikiş ve İspanyolca dersleri fazla para getirmediği için temizlik şirketinde de çalışıyordu. Ütü de yapıyordu. Annem profesyonel ütücüydü resmen. Okula giderken giydiğim kotları annem ütülerdi. Jilet gibi olurdu o pantolonlar.
Onlara geçmişleri hakkında soru sormaz mıydın?
Hatırlıyorum, bir keresinde büyük annemi ve büyük babamı sormuştum. Üçüncü sınıftayken okulda büyük anne ve büyük baba günü organize edilmiş. Hemen hemen herkes o gün okula büyük annesi ve büyük babasıyla gelmişti. Babama onları sorduğumda öldüklerini söyledi. O günden sonra da konuyu hiç açmadı.
Nasıl öldüklerinden bahsetti mi?
Mars serbest eliyle yatağın parmaklığına vurdu.
Kahretsin, bunun ne önemi var? Babamın annesini ve babasını öldürdüğünü mü düşünüyorsun?
Benim anne ve babamı öldürdüğümü mü düşünüyorsun? Hayır, anneni ve babanı öldürdüğünü düşünmüyorum. Baban ailesini öldürdü mü bilmiyorum. Öldürmüş olabilir tabii.
Mars bir şey söyleyecekti ki durdu. Dekora dikti gözlerini. Bu da ne demek oluyor şimdi?
Melvin, annen ve baban hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Akrabaların hakkında da. Evinizde annen ve babana ait tek bir fotoğraf vardı. Kendileri hakkında sana hiçbir şey anlatmadılar. Neden sence?
Mars alçak sesle, annem ve babamın bir şey sakladığını mı düşünüyorsun diye sordu.
En azından araştırmaya değer.
Eğer bir şey saklamışlarsa başkalarına, onları öldürmeleri için gerçekten iyi bir neden vermiş olabilirler.
18. bölüm. Margaret Becker, Roy ve Lucinda hakkında başka ne öğrendik diye sordu. Bütün ekip kiralık büroda masanın etrafında toplanmıştı.
Milligan Decker'a şöyle bir baktıktan sonra,
peki itiraf ediyorum, biraz tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Haklarında hemen hemen hiçbir şey bulamadık. Sosyal güvenlik numaralarına ulaştım ama numaralardan yola çıkarak yaptığım araştırmada hiçbir şey bulamadım.
Margaret hiçbir şey mi diye sordu. O numaraları çaldıklarını mı düşünüyorsun?
Olabilir. 20 yıl önce dosyalarda sürücü ehliyetleri de görünüyor. Ama araştırdığımda onlar hakkında da bir şey bulamadım.
Jameson, Roy Mars çalışıyordu dedi. Lucinda da öyle. Maaş çeklerinden sosyal güvenlik vergisi kesiliyor olması gerek. Vergi iadesi ve benzeri şeyler içinde sicil dosyaları olmalı.
Milligan ama hiçbir şey bulamadım dedi. Roy'un çalıştığı rehinci dükkanı çok uzun zaman önce kapanmış. Ama Roy maaşını nakit veya mal karşılığı alıyordu belki. Aynı şey karısı için de söz konusu olabilir. Ayrıca birçok insan yeterince para kazanamadığı için vergi iadesine başvurmuyor. Hiçbir yere borçlanmıyordu.
Jameson ama yine de bir sicil dosyası olmalı diye hatırlattı. Sicil dosyası zorunludur. Açtırmamak federal bir suçtur.
Milligan ama birçok insan o işi ihmal ediyordu diye itiraz etti. Anlaşılan o ki Mars ailesi de o tip insanlardanmış. Maliyede kayıtlarına rastlayamadım çünkü. Teksas'ta kişisel gelir vergisi de verilmiyor.
Bogart peki ya evleri diye sordu. Üstünde ipotek var mıymış?
Milligan oradan da bir şey çıkmadı dedi.
Ama tapu kayıtlarında Roy ve Lucinda Mars mülkün sahibi olarak görünüyor.
Bogart anlaşıldı dedi. Bu bilgiler yola devam edebilmemiz için bize fazla ışık tutmuyor.
Milligan Decker'a şöyle bir baktı.
Biraz araştırma yaptım. Polis yangın ihbarını 911 hattına kimin yaptığını söyleyemiyor. Bilseler bile o kayıtlar şimdiye dek çoktan yok olmuştur zaten. Polise evin içiyle ilgili sorular da sordum. Kayıp fotoğrafları filan. Anlaşılan zamanında olay yeri fotoğrafı çekilmemiş. Sadece cesetlerin fotoğrafları var.
Bogart, ihmalcilik dedikleri işte bu diye fikir belirtti.
Milligan, Mars sence masum mu diye sordu.
Düşüncem o yönde dedi Decker. Bogart neden diye sordu.
Arabadaki kan izleri. Mars'ın önüne annesinin kanının arabada nasıl bulunabileceğine dair akla yatkın ve suçsuzluğunu ispat edebilecek iki açıklama koydum. İki açıklamada burun kanaması, el kesilmesi gibi polisler tarafından yalanlanamayacak türde şeylerdi. Ama o annesinin arabasına hiç binmediğini söyleyerek iki açıklamayı da reddetti. Oysa suçlu biri iki senaryodan birine can simidi gibi sarılırdı. Melvin öyle yapmadı.
Diğerleri birbirlerine baktılar. Decker'ın akla yatkın sözlerinin su götürmezliğini sindirmeye başladılar.
Davenport, bu Mars'a uyguladığın bir tür sınav mıydı diye sordu.
Decker, evet ve Melvin sınavı geçti dedi. En azından benim gözümde.
Zımbalanmış iki kağıt tomarını havaya kaldırdı.
Mars'ların otopsi raporunun eksik olan kısmı. Biraz önce adli tıp bürosundan geldi. Raporun bir kısmı yoktu.
Margaret bunu nasıl öğrendin diye sordu.
Raporun ön sayfasında 36 sayfa olduğu yazıyordu ama ilişikte 34 sayfa vardı. Ben de gereken yerlere telefon ettim.
James'in o iki sayfada dikkat çeken bir şey var mı diye sordu.
Tek bir şey. Lucinda Mars'a 4. evrede bir beyin tümörü varmış.
Hepsi ağızları bir karış açık Decker'a baka kaldı.
Davenport beyin kanseri mi dedi.
Rapora göre ölümcül beyin kanseri.
James'in Melvin bundan hiç bahsetmedi dedi.
Haberi yoktu belki dedi Decker.
Milligan bunun vakayla nasıl bir ilgisi olabilir dedi.
Decker vakayla bir ilgisi olup olmadığını bilmiyorum dedi. Kadın ölüyordu ama sonra biri onu öldürdü.
Davenport'a şöyle bir baktı. Şimdilik bunu bir kenara koyup oğluna odaklanalım. Melvin'in psikolojik profiliyle ilgili vardığın sonuç nedir?
Davenport notlarını çıkardı. Zekası ortalamanın oldukça üstünde, hem aldığı eğitim hem de pratik zekası sayesinde. İş idaresi bölümünü bitirmiş, bu adam kesinlikle mankafa değil. Hem saman altından su yürütüyor gibi hem de her şeyi açıkça ortaya koymaya çalışıyor gibi. İlginç bir bileşim. Masum olduğuna ve haksız yere suçlanıp zulme uğradığına dair ortaya güçlü iddialar koymaya hazırlanıyor sanki.
Bogart 20 yılını hapishanede geçirmiş biri için şaşırtıcı bir durum değil diye hatırlattı. Sistem içinde nasıl hareket etmesi gerektiğini öğrenmiş.
Davenport olabilir dedi. Mars'la ilgili gördüğüm ama ne olduğunu tam olarak adlandıramadığım farklı bir şey var. Charles Montgomery hakkında bilgi almayı çok istiyor. Montgomery'nin bildiği iddia edilen ve onu cinayetlere bağlayan detayları öğrenmeye can atıyor. Diğer yandan yetkililerin kendisini, annesiyle babasını öldürmesi için Montgomery'yi tuttuğu gibi bir senaryoyla ilintilendirecekleri olasılığına karşı tedbirli davranıyor. Masum olduğu ortaya çıksa bile onu hapisten çıkarmayacaklarına ikna olmuş durumda. Hatta bu konuda paranoyakça davranışlar sergiliyor.
Decker hapishanede ölümün eşiğine geldiğini düşünürsek paranoyasında haklı olduğunu söyleyebilirim dedi.
Davenport ona delici bir bakış attı. Jameson, Mars 20 yıl önce Montgomery'yi annesiyle babasını öldürmesi için tutmuşsa Montgomery neden şimdi ortaya çıktı diye sordu. Tam da Mars ölüme gönderilecekken.
Davenport zamanlama biraz diye söze başlamıştı ki Decker onun cümlesini manidar diye tamamladı.
Bogart yani tüm bunların Montgomery tarafından planlandığını mı düşünüyorsun diye sordu.
Decker başını iki yana salladı. Adam Alabama'da, hapishanede ölüm hücresinde. Mars'ın infaz edileceğini nasıl bilebilirdi?
Diğerleri boş boş birbirlerine baktılar. Decker Montgomery denen bu adamla bizzat konuşmamız gerek dedi.
Davenport Decker'ı dikkatle izlerken doğruyu söyleyeceğini mi düşünüyorsun diye sordu. Ölüme mahkum bir adamın son sözleri olarak mı değerlendireceksin?
Kesinlikle hayır dedi Decker.
Holman hapishanesi 1969 yılında açılmıştı ve kapasitesinin çok üstünde mahkumla dolup taşıyordu. Yazları sıcaklığın 40 derecenin üstüne çıktığı Güney Alabama'da yer alan hapishanenin havalandırma sistemi yoktu ve sıcak hava sanayi tipi vantilatörlerle dağıtılmaya çalışılıyordu. Sınırları içinde yaşanan şiddet olayları nedeniyle Güney'in mezbahası, Alabama'nın en aşağı kısmındaki coğrafi konumu nedeniyle de Çukur adı verilen Holman, Alabama'nın ölüm hücresi bulunan tek hapishanesiydi. Decker ve ekibin diğer üyeleri Alabama'ya ticari uçuşla geldiler. Hepsinin üstünde kimlikleri yakalarına tutturulmuş FBI rüzgarlıkları vardı. Hapishanenin ön girişine doğru yürürlerken Bogart'ın askılı evrak çantası kalçasına vurup duruyordu. Bogart, Decker ve Milligan silahlarını teslim ettikten sonra hapishane güvenliğinden geçtiler ve hapishane gardiyanlarından biri eşliğinde ziyaretçi odasına doğru yürümeye başladılar. Yolda Decker gardiyana Montgomery'den söz etsene biraz dedi.
Yalnızlığı seven bir adam, sorun çıkarmaz. Ne o kimseyi rahatsız eder ne de başkası onu. Ama biraz garip tabii.
Bogart garip olan nedir diye sordu.
Alabama'da mahkumlar infaz edilme yöntemini seçme hakkına sahiptir. Montgomery öldürücü dozda ilaç yerine elektrikli sandalye ile ölümü tercih eden bildiğim tek kişi. Uyutulmak varken insan neden kızartılmayı seçer ki?
Bogart ve Decker birbirlerine baktılar. Biraz daha yürüdükten sonra odaya vardılar. Charles Montgomery elleri kelepçeye, ayakları prangaya vurulmuş halde karşılarında oturuyordu. Cüsseli iki gardiyan da tepesinde duruyordu. Montgomery kısa bir süre önce 72 yaşına basmış, boyu 1.80'den biraz kısa beyaz bir adamdı.
Tıraşlı kafasının sol üst tarafında gözle görülür bir çökme vardı. Gözleri kahverengi, nikotin yüzünden sararmış, dişleri düzgündü. Bir zamanlar kaslı olan vücudu biraz sarkmış görünüyordu. Kollarının ön kısmı dövmeliydi ve oldukça güçlü görünüyordu. Kulaklarında küpe deliği vardı ama hapishanede küpeye izin verilmiyordu. Bakışlarını ekibe yöneltti. Bogart'tan başlayarak soldan sağa, sağdan sola hepsini baştan aşağı dikkatle inceledi. Sonra bakışları kelepçeli ellerine yöneldi.
''Bogart Bay Montgomery, ben özel ajan Bogart, FBI'dan geliyorum.'' dedi. ''Bunlar meslektaşlarım. Texas'taki Roy ve Lucinda Mars cinayetleriyle ilgili itiraflarınız konusunu konuşmak için buradayız.''
Montgomery başını eğmiş ellerine bakıyordu hala.
Bogart devam etmeden önce Decker'a şöyle bir baktı. ''Bay Montgomery, Mars ailesini öldürdüğünüzü iddia ediyorsunuz. Sizden o gece yaşananlara dair detayları öğrenmek istiyoruz.''
Montgomery kısa ve öz, ''Ortada iddia filan yok.'' dedi. ''Ve ben bildiklerimi zaten anlattım.''
Adamın ses tonu düşmanca, gerçekçi ve duygusuzdu. ''Anlıyorum ama yaşananları bir de sizin ağzınızdan dinlemek isteriz.''
Montgomery başını kaldırmadan ''Neden?'' diye sordu.
Decker bakışlarını adamın üstünde gezdiriyor, görünüşü ve tavırlarıyla alakalı küçük detayları hafızasına kaydediyordu.
''Decker kavgada mı oldu?'' diye sordu. ''Yoksa Vietnam'da mı?''
Montgomery şimdi başını kaldırıp baktı. Kayıtsız ifadesinden son derece tehlikeli biri olduğu rahatlıkla anlaşılıyordu.
''Alçak sesle ne?'' diye sordu.
Decker karşılık olarak elini başının sol üst kısmına götürdü. Kafatası kısmen göçmüş ve o çukurluk oluşmuş. ''Kavga sırasında mı oldu yoksa savaş yarası mı? Vietnam'da görev yapmışsın.''
6 metre önümde havan topu patladı. Arkadaşım öldü, benim de kafamda bir oyuk açıldı.
''Dosyanda eskiden orduda oldun yazıyor.'' dedi Bogart.
Montgomery otomatik olarak Fort Riley, 18. Piyade Alayı, 1. Tabur diye karşılık verdi.
''Savaş sonrası ülkeye ne zaman döndün?''
''1969'da, terhisten bir ay sonra.''
''Decker askerlik kariyerine devam etmek istemedin mi?'' diye sordu.
Montgomery somurtkan bir ifadeyle baktı.
''Ne demezsin. O kadar eğlenceliydi ki.''
10. ayrımın sonu. Sayfa 128.